Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet okumalarına devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde 3. rükün mühlikat bölümü ve 1. asıl nefsin riyazeti ve kötü ahlaktan temizlenmesi bahsinde olacağız inşallah. Evet, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin dilinden programımıza başlıyoruz. Biz bu asılda güzel ahlakın faziletini anlatacağız. Sonra güzel ahlakın hakikatinin ne olduğunu beyan edeceğiz. Ondan sonra da kötü ahlakın alametlerini anlatacağız. Ve böylece devam edecek konumuz güzel ahlakın fazileti ve sevabı. Bil ki Hak Teala Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak ile methedip şüphesiz sen en güzel, en büyük ahlak üzeresin buyuruyor. Peygamber aleyhisselam ben güzel ahlakı tamamlamak için dünyaya gönderildim buyuruyor. Bir kimse peygamberin huzuruna gelip ya Resulallah din nedir bana öğret dedi. Peygamber din güzel ahlaktır buyurdu. O kimse bir defa peygamberin sağından bir defa da solundan gelerek aynı suali sordu. Her defasında peygamber din güzel ahlaktır diye cevap verdi. Nihayet peygamber anlamıyor musun? Kızmayacaksın, öfkelenmeyeceksin buyurdu. Yine peygamber aleyhisselam amellerin en faziletlisi nedir ya Resulallah diye sorana amellerin en faziletlisi iyilik yapmaktır buyurdu. Bir kimse peygambere bize bir vasiyet et onunla amel edelim deyince nerede olursan Allah'tan kork, her kötülükten sonra bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin ve insanlarla güzel ahlakla muaşeret et buyurdu. Ve yine buyurdu ki Allah kime güzel ahlak ve güzel yüz ve güzel hal ve hareket nasip ederse onu cehennem ateşine yedirmez. Peygamber aleyhisselama filan kadın gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar fakat kötü huyludur, diliyle komşularını incitir dediler. Peygamber aleyhisselam onun yeri cehennemdir buyurdu. Yine buyurdu ki sirke balı bozduğu gibi kötü huy da taati bozar. Yine dua ederken buyurdu ki ya Rabbi bana güzellik nasip ettin, afiyet ve güzel ahlak nasip eyle. Hazreti Peygamber'e Allah'ın kullarına nasip ettiği en hayırlı şey nedir diye sorduklarında güzel ahlaktır buyurdu. Ve yine Peygamber aleyhisselam buyurdu ki güneşin harareti buzu mahvettiği gibi güzel ahlak da günahları mahveder. Abdurrahman bin Semure der ki peygamberin yanındaydım. Buyurdu ki dün acayip bir şey gördüm. Bir kimseyi gördüm ki dize üzerine düşmüştü ve onunla Hak Teala arasında büyük bir perde vardı. Güzel ahlakı gelip o perdeyi kaldırdı ve o kimseyi Hak Teala'ya ulaştırdı. Yine buyurdu ki kul güzel ahlakı ile gündüzleri oruç tutan ve geceleri namaz kılan kimsenin derecesine ulaşır. İbadeti zayıf da olsa ahirette yüksek derecelere ulaşır. Güzel ahlakın en güzeli Hazreti Peygamber'in ahlakıydı. Bir gün kadınlar peygamberin huzurunda gürültülü ve şamatalı bir şekilde konuşuyorlardı. Hazreti Ömer içeri girince kadınların hepsi kaçtı. Hazreti Ömer, ey Allah'ın düşmanları benden utanıyorsunuz da niçin Allah'ın Resulünden utanmıyorsunuz dedi. Ey Ömer, senin huyun peygamberin huyundan serttir dediler. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e, ey Hattaboğlu, nefsim kudretinde olan Allah hakkı için şeytan ne zaman seni yolda görürse senin heybetinden yolunu değiştirir buyurdu. Güzel ahlakın hakikati. Bil ki güzel ahlakın hakikatinin ne olduğu ve hangi sıfat olduğu hususunda çok sözler söylenmiştir. Herkes kalbine doğan mertebeyi beyan etmiştir fakat onun tam hakikatini beyan etmemişlerdir. Bazı kimseler güzel ahlak güler yüzlü olmaktır demişler. Bazısı da insanların ezasına tahammül etmektir demişler. Bir kısmı da intikam almaya muktedir iken affetmektir demişler. Bunun gibi nice sözler söylemişler fakat bu anlatılan güzel ahlakın dallarıdır. Hakikisinin tamamı değildir. Biz onun hakikatinin tamamını beyan edeceğiz. Bil ki insan iki şeyden yaratılmıştır. Biri vücuttur ki onu zahir gözle görmek mümkün olur. Biri de ruhtur ki onu zahir gözle görmek mümkün olmaz. Belki kalp gözüyle görmek mümkün olur. Biri vücut ve biri de ruh olan bu iki şeyin her birinin bir iyilik, bir de kötülük tarafları vardır. İyilik taraflarına güzel ahlak ve güzel yaratılış denir. Güzel ahlak, batın yüzünün güzelliğine denir. Nitekim güzel yaratılış da zahir yüzünün güzelliğine denir. Zahir yüz, yalnız gözün yahut burnun yahut ağzın güzel olması değil, belki ancak bütün azanın güzel olup birbirlerine mütenasip olmasıdır. Batın yüzü de ancak dört çeşit kuvvetin bulunmasıyla güzel olur. Bunlar ilim kuvveti, öfke kuvveti, şehvet kuvveti ve adalet kuvvetidir ki bu adalet kuvveti anlatılan üç kuvvetin arasındadır. İlim kuvveti. Bil ki ilim kuvvetinden gayemiz zekiliktir. İlmin güzelliği sözlerin doğrusunu yalanından, işlerin iyisini kötüsünden ve itikadi meselelerde hakkı batıldan ayırt etmektir. İnsana bu kemal hasıl olunca onun kalbinde bütün saadetlerin başı olan hikmet nuru meydana gelir. Nitekim Allah buyurur ki hikmet verilen kimseye şüphesiz çok hayır verilmiştir. Gazap kuvvetinin güzelliği şeriate muti olup şeriatin emriyle kalkıp oturmaktır. Şehvet kuvvetinin güzelliği serkeş olmayıp akıl ve şeriatin hükmü altına girmektir. Şöyle ki akla ve şeriate kolaylıkla uymaktır. Adalet kuvvetinin güzelliği gazap ve şehvetini din ve aklın emri altında zapt etmek ve ona hakim olmaktır. Gazap av köpeği gibidir. Şehvet avcının bindiği ata benzer. Akıl da atın üzerindeki avcıya benzer. Bazen at serkeşlik yapar, bazen de uslu olur, emir dinler. Köpek eğitimli olmazsa, at da uslu olmazsa avcının avı yakalaması mümkün olmaz. Hatta atın kendisini yere vurup öldürmesinden yahut köpeğin kendisini parçalayıp öldürmesinden korkar. Adaletin manası bunların ikisini dine ve akla itaat ettirmek, bazen gazabın serkeşliğini gidermek için ona aklı musallat etmek, bazen de şehvetin fesadını kaldırmak için ona gazabı musallat etmektir. Eğer bu dört kuvvet anlatılan sıfatlar üzere olursa tam bir güzel ahlak hasıl olur. Eğer bazısı o sıfatlar üzere olursa güzel ahlak tam olmaz. Bu şuna benzer ki bazı kimselerin ağzı güzel olur fakat gözü güzel olmaz. Bazılarının da gözü güzel olur, burnu güzel olmaz. Buna tam güzellik denmez. O halde tam ve güzel ahlaklı bütün bu sıfatlarda orta halde bulunan kimsedir diyebiliriz. Nitekim güzel yüz de her yerin tam güzel, itidalli ve azaların birbirleriyle mütenasip olmasıdır. Bütün insanlar bu sıfatlarda dört kısma ayrılır. Birinci kısım, bütün bu sıfatların en mükemmel hali kendisinde mevcut olan ve bütün insanların kendisine uymalarına liyakati bulunandır. Bu sıfatla sıfatlanan kimse yalnız Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Nitekim tam güzellik ve cemal ile muttasıf olan Yusuf Aleyhisselam'dır. İkinci kısım, bu sıfatların en kötüsünün bulunduğu kimsedir. Bu kimse tam bir bedbahtır. Onu insanlar arasından ayıklamak lazımdır. Çünkü o sureten şeytana yakın olur. Zira şeytan çok çirkindir. Şeytanın çirkinliği batini yöndedir. Yani ahlakı çirkindir. Üçüncü kısım ikisinin ortasında olup fakat güzele daha yakın olandır. Dördüncü kısım orta olup fakat çirkine daha yakın olandır. Zahiri güzellikte gayet güzel ve gayet çirkin güzel yüzlü kimseler çok az ve nadir bulunduğu ve insanların çoğu orta halde olduğu gibi batini ahlakta da hal böyledir. O halde herkes uğraşıp didinmeli, kemal derecesine erişemezse de bari ona yaklaşmaya çalışmalıdır. Ve eğer bütün ahlakı güzel olmazsa da bari çoğu güzel olmalıdır. Güzel yüzle çirkin yüz arasındaki farkın nihayeti olmadığı gibi güzel ahlak ile çirkin ahlak arasındaki farkın nihayeti de yoktur. Güzel ahlakın tam manası budur. Güzel ahlak ne bir, ne on, ne de yüz çeşit değildir. Belki sonsuzdur fakat onun aslı gazap kuvveti, ilim kuvveti, adalet kuvveti ve şehvet kuvvetidir. Mütebakisinin hepsi bu dört asla tabidir ve bunların dalları ve şubeleridir. Güzel ahlak nasıl kazanılır? Bil ki bazı kimseler derler ki dış azaların yaratılışı değişmediği ve yaratıldığı şekilde kaldığı kısa boylu uzun boylu olamaz. Uzun boylu da kısa boylu olamaz ve yine güzel çirkin olamaz, çirkin de güzel olamaz esasına bağlandığı gibi batini ahlak da değişmez, tebeddül etmez. Bu görüş yanlıştır. Zira eğer yanlış olmasaydı terbiye etmenin, riyazat çektirmenin ve nasihat etmenin faydası olmazdı. Belki bunlar tamamen apaçık batıl olurdu ve Peygamber aleyhisselam ahlakınızı güzelleştirin buyurmazdı. Ahlakı değiştirmek niçin imkansız olsun ki? Serkeş ve hırçın hayvanları alıştırmakla itaatli ve uslu hale getirirler. Vahşi hayvanları da ehlileştirirler. Bunu dış yaratılışa kıyaslamak batıldır. Çünkü hareketler iki kısımdır. Bazıları iradenin dışındadır. Yani insan iradesinin ona yolu yoktur. Nitekim hurma çekirdeğinden elma ağacı bitirmek mümkün değildir. İnsanları tedip ve terbiye olmak hususunda dört dereceye, dört kısma ayırabiliriz. Birinci derece, saf kalpli olup hiçbir şekilde kötü ahlakı adet edinmemişler. Bu kimseler çabuk ıslah olur. Yalnız onları talim, terbiye edecek, onlara kötü ahlakın afetlerini anlatacak ve doğru yola irşad edecek kimselere ihtiyaçları vardır. Çocuklar küçük yaşlarında böyledir. Onların doğruluk anlayışı anne ve babalarının nasihatine ve terbiye şekline bağlıdır. O halde onları dünyaya ihtiraslı yapmamalı, istedikleri gibi yaşamalarına müsaade etmemelidir. Yoksa onların kanına ve günahına girmiş olurlar. Bu sebepten Hak Teala buyurur ki, ey müminler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz. İkinci derece, batıl bir inancı yoktur. Ancak kötü huya uymaktadır, bir müddet şehvet ve gazap peşinde gitmiştir. Fakat onlara uymanın doğru olmadığını bilir. Bu kimselerin ıslahı birincisinden daha zordur, zira bunun iki şeye ihtiyacı vardır. Biri tabiatına yerleşen kötü adeti çıkarmak, diğeri de onun yerine iyilik tohumunu ekmektir. Fakat onda istek ve çaba olursa çabuk ıslah olur, kötü ahlaktan temizlenir. Üçüncü derece, uyumakta olduğu huyu kötü bilmez. Adet edindiği çirkin hareket onun gözünde iyi görünür. Böyle kimselerin ıslah olması çok nadirdir. Dördüncü derece, kötü ahlakıyla övünür, sevinir, onu iyi bir iş olarak düşünür. Mesela, ben bu kadar adam öldürdüm, şu kadar bozgunculuk yaptım, şu kadar zina yaptım gibi sözler söyleyip övünen kimse gibi. Böylelerine gökten saadet ve hidayet erişmedikçe ilaç kabul etmezler, zira insanlar onu tedavi edemez. Kötü ahlakın tedavisi. Kötü bir ahlakı kendinden gidermek isteyen için yalnız bir yol vardır. O da nefsi neyi emrederse onun aksini yapmaktır. Zira şehvet ve arzu kendisine muhalefet etmekten başka hiçbir şeyle kırılmaz. Her şey zıttı ile kırılır. Nitekim bedende olan hastalık eğer sıcaklıktan ileri geliyorsa onun tedavisi soğuklukla yapılır. Eğer soğukluktan ise sıcaklıkla tedavi edilir. İşlerin aleti azalarıdır. Bil ki ameller azalarla yapılır. Fakat amelden maksat kalbin halini değiştirmektir. Zira gönül o aleme sefer yapacaktır. O halde cemal ve kemal ile sefere çıkmalıdır ki Allah'ın huzuruna layık olabilsin. ve yine ayna gibi parlak ve passız olmalıdır ki melekût sureti onda görünebilsin ve vasfını duyduğu cennetin önemsiz kalacağı yüce cemali seyredebilsin. Gerçi bedenin de o alemden nasibi vardır, fakat o alemde esas pay sahibi kalptir. Beden ona tabidir. Şunu da bil ki kalp ayrı bir şey, beden ayrı bir şeydir. Kalp melekût aleminden, beden ise fizik alemindendir. Bu hususu kitabın unvanında, yani başında etraflı olarak izah etmiştik. Ama beden kalpten ayrı ise de kalp ile ilgisi vardır. Şöyle ki, bedenle yapılan her güzel amelden kalbe bir nur hasıl olur. Bedende yapılan her kötü muameleden de kalpte bir zulmet meydana gelir. Bu itibarla hayır işten doğan nur, saadet tohumu, kötü amelden mütevellit olan zulmet, şakilik tohumudur. Bu alaka dolayısıyla insan bu aleme getirildi ki bedeni alet ve vasıta edinip nefsinde kemal sıfatları elde etsin. İşlerde ölçülü olmak. Bil ki hastanın hastalığı soğuktan olursa sıcak şeyleri bulup yemesi de bir hastalık yapabilir. Belki tedavinin ölçüsü vardır. O ölçüyü bilip gözetmek gerekir. Çünkü asıl maksat ne sıcağa ne de soğuğa mail olmayan mutedil mizaçtır. İtidal haddine ulaşınca tedaviyi bırakıp mizacı itidalde tutmaya gayret etmeli. Daima mutedil gıdalar yemelidir. Bunun gibi kötü olan her ahlak ile kalp hastalanır. Sihati itidal haddi ile olur. Demek ki kalbin bir itidal haddi vardır. Mesela cimri olan kimseye kolaylıkla malını verebilecek duruma gelinceye kadar malını vermesi emredilir. Ancak israf haddine ulaşacak kadar olmamalıdır. Çünkü israf da kötüdür. Beden tedavisinin ölçüsü tıp ilmi olduğu gibi bunun da ölçüsü şeriattir. O halde bunun itidal haddi, şeriatin vermesini emrettiği şeyleri vermek kendisine kolay gelmeli, onu verememek düşüncesini taşımamalıdır. Şeriatin vermemeyi emrettiği her şeyi korumalı, kalbinle onu vermek fikri olmamalıdır. Riyazat yolu. Bil ki riyazet hayli zor ve çetin bir iştir. Zira riyazet, kişinin kendi ihtiyarıyla mihnet köşesinde kalması ve kendi eliyle aziz canını almasıdır. Fakat eğer tabip mütehassıs olur ve güzel tedavi yolunu bilirse gayet kolay olur. Tabibin güzel tedavi şekli şöyledir. Birinci safhada müridi hakikate davet etmez. Çünkü işin başlangıcında ona takat getiremez. Zira çocuğa okula git oku ki hakim ve reis olasın deseler, bu söz onun kalbinde tesir etmez. Zira o reislik nedir bilmez. Belki çocuğa okula git, akşam sana topaç alacağım deseler, çocuk top hevesiyle bu sözü canı gönülden kabul edip okula koşar. Çocuk biraz büyüyünce oyunu bırakması için güzel, süslü elbiseler vaat edilir. Biraz daha büyüyünce ona reislik makam sahibi olmak vaat edilir. Güzel süslü elbiseler kadınlara yakışır, yiğitlere yakışmaz. Yiğitlere devlet ve saadet peşinde koşmak yaraşır denir. Biraz daha büyüyünce ona bu dünyanın devleti, bu alemin reisliği ebedi değildir, ölümle yok olur denir. Sonra tedricen onu ebedi padişahlığa davet edersin. Bu üslup üzere işin başlangıcında tam ihlas kudreti olmayan müride, insanların kendisine hüsnü zanda bulunmalarına çalışmasına izin vermeli, onu bu yönden tamamlandırmalıdır. Nefsin ayıplarını öğrenip hastalığını teşhis etmek. Bil ki vücudun, elin, ayağın ve gözün sağlığı gibi şeyler ne için yaratıldıysalar ona tamamıyla muktedir olmaları, yani gözün güzel görmesi, ayağın güzel yürümesi ve elin güzel tutmasıyla mümkün olması gibi kalbin sağlığı da özelliği neyse ve niçin yaratıldıysa ona kolay gelmesi ve fıtratın aslında tabiat olan şeyi layıkıyla sevmesiyle mümkündür. Bu da iki şeyle belli olur. Biri irade, diğeri de kudrettir. İradede belli olan hiçbir şeyi Allah'tan çok sevmemektir. Zira yemek bedenin gıdası olduğu gibi marifet de kalbin gıdasıdır. Yemek arzusu olmayan yahut zayıf olan beden muhakkak hastadır. Bunun için Hak Teala buyurur ki, de ki, eğer babalarınızı, çocuklarınızı, mallarınızı, ticaretlerinizi, kabilenizi ve akrabanızı ve malik olduğunuz her şeyi Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda gaza etmekten daha çok severseniz, Allah'ın azap emri gelinceye kadar sabredin. Kudretle belli olan, Allah'ın emrine itaat etmek kalbe kolay gelir, ona tekellüf ve zahmetle emre itaat ettirmeye gerek olmaz. Belki Allah'ın emrini dinlemek kalbin lezzeti ve rahatı olur. Nitekim Peygamber aleyhisselam, gözümün nuru, kalbimin neşesi namazdır buyurur. O halde kalbinde bu iki mana, yani irade ve kudretin Hakk'a bağlılığının bulunmaması hasta olduğuna doğru bir işarettir. O halde tedavisiyle uğraşmalıdır. Bazen kişi kendinde iyilik halini zanneder, halbuki iyilik alametinden uzaktır. Bu halden çok kaçınmak gerekir. Zira kişi kendi aybını bilmez. Aybını bilmesi dört yollu olur. 1- Hakikat ve tarikat ehli pişkin bir pirin yanına gidip gelmekle olur. 2- Bir şefkatli dostunu yoldaş ve sırdaş edinmekle olur. 3- Düşmanlarının sözüne kulak verip onların taan ve kötülemesini dinlemelidir. Zira düşman yalnız ayıp görür. Gerçi düşman düşmanlığı sebebiyle taan ve ayıplamada aşırı gider, fakat sözünde doğruluk payı da olabilir. 4. İnsanların haline bakıp onlarda gördüğü ayıplardan kaçınmalı ve ayıbın kendisine mevcut olduğunu düşünmelidir. İsa aleyhisselama edebi kimden öğrendin dediler. Hiç kimseden öğrenmedim, fakat başkasında gördüğüm çirkin ve yakışıksız şeylerden kaçınırdım buyurdu. Güzel ahlakın alametleri. Bil ki güzel ahlakın alametlerini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasfında beyan buyurmuştur. Namazlarını huşu ile kılan, lüzumsuz şeylerden uzak duran müminler elbette kurtuldular. Yine tevbe, ibadet ve hamd edenler buyurur. Ve yine Allah'ın iyi kulları yeryüzünde yumuşak ve yavaş yürürler. Münafıkların alametleri bahsinde anlatılan her şey kötü ahlak alametleridir. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurur ki, müminlerin himmeti namaz, oruç, hac ve ibadetidir. Münafıkların himmeti hayvan gibi yemek ve içmektir. Hatemi As-Sam der ki, mümin fikir ve ibretle meşgul olur, münafık ise hırs, haram şeyler, mal toplamak ve uzun yaşamak emeliyle meşgul olur. Mümin Allah'tan başka her şeyden emindir. Münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin malını, servetini iman, din yoluna feda eder. Münafık dinini, imanını mal yoluna feda eder. Mümin taat ve ibadet edip ağlar. Münafık kötülük ve günah işleyip güler. Mümin ıssız ve yalnızlığı sever. Münafık izdiham ve kalabalığı sever. Mümin eker ve biçemem diye korkar, münafık ekmez ve biçerim diye ümit bağlar. Çocukların terbiye yolu. Bil ki çocuklar ana babanın elinde emanettir. Çocuğun kalbi mum gibi her şekilden uzak, fakat her şekle koyulabilen kıymetli bir cevherdir. Temiz bir toprak gibidir ki her ne ekersen biter. Eğer hayır tohumunu ekersen hem din hem dünya saadetine kavuşur ve anası babası ve üstadı da onun sevabına ortak olurlar. Eğer böyle olmazsa çocuk bedbaht olur, annesi ve babası suçunda ortak olurlar. Zira Hak Teala buyurur ki, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun. Çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan daha mühimdir. Onu cehennem ateşinden korumak, terbiye etmek, güzel ahlakları öğretmek ve kötü arkadaşlardan korumakla olur. Çünkü bütün fesadın başı kötü arkadaştır. Yine onu zevk, nimet ve güzel elbiselerle alıştırmamalıdır. Zira alıştıktan sonra onlara sabredemez, bütün ömrünü zevk, safa ve güzel elbiseler için zayi eder. Çocukta ilk meydana gelen şey yeme arzusudur. O halde ona yemek yemenin edeplerini öğretmelidir. Mesela sağ eliyle yemesini, başlangıçta Bismillah demesini, acele etmemesini, lokmaları iyi çiğnemesini, başkasının lokmasına bakmamasını, bir lokmayı yutmadan diğerine el uzatmamasını, elini ve elbisesini kirletmemesini öğretmelidir. Ara sıra yalnız ekmek verip hep güzel yemeklere alıştırmamalıdır. Çocuğun yanında çok yemeği ayıplamalıdır. Çok yiyen çocukları ayıplayıp az yiyenleri övmelidir. Böylece iyilik damarının harekete geçmesini ve terbiyeli olmasını sağlamalıdır. Mücadelenin başlangıcında mürid olmak için gerekli şartlar ve riyazet yolunda sülük etmek nasıl olur? Bil ki Hakk'a kavuşmayan kimse riyazet yoluna sülük etmediği için kavuşamamıştır. Riyazet yolunda gitmeyen de buna talip olmadığı için gitmemiştir. Talip olmayan da hakikati anlayamadığı için olmamıştır. Hakikati bilmeyenin imanı tam değildir. Zira birkaç günlük bulanık dünya hayatından sonra duru ve ebedi bir hayat olduğunu yakinen bilen, kalbinde ahiret azığı hazırlamak merakı meydana gelir ve ona zor gelmez. Çünkü kıymetsiz bir şeyi kıymetli bir şeye değişmek, mesela yarın altın kupaya kavuşmak için bugün toprak saksıyı vermek zor değildir. O halde riyazet yoluna sülük etmemenin sebebi imanın zafiyetidir. İmanın zafiyetinin sebebi de din yolundan habersiz olup çok hata ve günaha düşmektir. Din yolunun rehberi zahit alimlerdir. Bu zamanda ise zahit alimleri bulmak mümkün değildir. O halde rehberi olmayan yol boştur. İnsanlar kendi saadetlerine ulaşmaktan mahrum kalırlar. Alimler zümresinden din yolunda kalanlar dünya sevgisiyle bulaşmış ve dünya sevgisi onlara galip olmuştur. Alimler dünyaya talip ve istekli olunca halkı dünyadan nasıl men edip ahirete çağırabilirler? Dünya yolu ahiret yolunun tamamıyla zıttıdır. Zira dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın. Bu itibarla Hakk'a ulaşmak, hakiki mabuda yaklaşmak düşüncesini taşıyan ve Allah'ın haklarında ahireti dileyen, onun için salih ameller yapanın çalışması makbuldür buyurduğu zümreden olan kimselerin o çalışmaları bilmeleri farzdır. O da öyle bir yolda yürümektir ki bu yolda yürüyenlerin maksuduna ulaşması için başlangıçta birçok şartları yerine getirmeleri lazımdır. Birinci şart, Allah ile arasındaki perdeleri kaldırmalarıdır. Hak Teala'nın Kur'an'da haklarında önlerine ve arkalarına perde koyduk buyurduğu kimselerden olmasın. Perde dörttür: mal, şöhret, taklit ve günahtır. Mal kalbi meşgul eden bir perdedir. Mevki ve şöhretin perdesi de insanlardan ayrı yaşamakla ve kimse halini bilmeyecek ıssız bir yerde bulunmakla kalkar. Zira bir yerde meşhur olan daima insanların teveccüh ve iltifatıyla meşgul olur, onun zevkiyle bağlı bulunur. İnsanların teveccühünden haz duyan kimse de Hak Teala'ya ulaşamaz. Taklidin perde olması da şöyledir: bir kimsenin mezhebine itikad etmiş iken münazara yoluyla başkasından bazı kelimeler duysa da başka türlü bir ihtimale imkan bırakmamaktır. O halde taklit batağından kurtulmak, La ilahe illallah kelimesinin manasına iman getirmek ve bu güzel kelimenin hakikatini aramakla mümkün olur. Günahın büyük bir perde olması da şöyledir ki, günaha ısrar ve devam eden kimsenin kalbi muhakkak kararır. O halde ona Hakk'ın cemali nasıl görünür? Bilhassa haram gıda daha büyük bir manidir. Zira hiçbir şey haram gıdanın tesirini yapamaz. Bu itibarla asıl mühim olan haram lokmadan kaçınıp helalden başka bir şey yememektir. Evet efendim, bugünkü faslımız birinci asıl olarak nefsin riyazeti ve kötü ahlaktan temizlenmesi bahsiydi. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Geceniz mübarek olsun.